Kitabın adı Gece Sesleri, yazarı Ayşe Kulin, yayın evi Remzi Kitap Evi, yayın tarihi 1. basım Temmuz 2004, 7. basım Ağustos 2004, yayın yeri İstanbul. Kitabı okuyanın adı soyadı Jale Hanım. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 1. kaset A yüzü. Kitabı arka kapak yüzünden okuyorum. 4 kuşağı içine alan anne kız ilişkileri, aile içi çatışmalar, sık tekrarlanan askeri darbelerin değişik kuşaklar üzerindeki izleri. Geçmiş araştırılırken ortaya çıkan sırlar, ertelenmiş, söylenmemiş sevgi sözleri, dolayısıyla pişmanlıklar. Kulin, Egeli büyük bir ailenin 40'lı yıllardan başlayarak günümüze kadar gelen öyküsünü anlatıyor. Kitabın ön kapak yüzünden devam ediyorum. Ayşe Kulin, Gece Sesleri, Remzi Kitabevi, 7. basım. Yapıtları: Güneşe Dön Yüzünü, öykü, 1984. Kırık Bebek adıyla senaryolaştırdığı Gülizar adlı öyküsüyle Kültür Bakanlığı ödülü. Bir Tatlı Huzur, yaşam öyküsü, 1996. Foto Sabah Resimleri, öykü, 1996. Haldun Taner öykü ödülü ve Sait Faik hikaye armağanı. Adı Aylin, biyografik roman, 1997. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yılın yazarı. Geniş Zamanlar, öykü, 1998. Sevda Linka, roman, 1999. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yılın yazarı. Füreya, biyografik roman, 2000. Köprü, roman, 2001. İçimde Kızıl Bir Gül Gibi, anı, 2002. Babama, şiir, 2002. Nefes Nefese, roman, 2003. Kardelenler, araştırma, 2004. Bu kitabın telif haklarının geliri Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları projesine bağışlanmıştır. Gece Sesleri, roman, 2004. Ayşe Kulin, Gece Sesleri, 7. basım, Remzi Kitabevi. Gece Sesleri, Ayşe Kulin, her hakkı saklıdır. Bu yapıtın aynen ya da özet olarak hiçbir bölümü telif hakkı sahibinin yazılı izni alınmadan kullanılamaz. Kapak Ömer Erduran. ISBN 975-14-0989-6. 1. basım Temmuz 2004. 7. basım Ağustos 2004. Bu kitabın her basımı 10.000 adet olarak yapılmıştır. Remzi Kitabevi AŞ, Servili Mescit Sokak 3, Cağaloğlu 34-440 İstanbul. Telefon 213-513-9424-25, 513-9474-75, faks 212-522-9055, web http://www.remzi.com.tr, e-posta post@remzi.com.tr. Remzi Kitabevi AŞ tesislerinde basılmıştır. Başlık: Yolculuk. Pencereden dışarıya bakıyordum içim daralarak. Zamanı durduran bembeyaz bir duvar var camın ardında. Ufuk gözükmüyor. Ufuksuz bir mekana hapsolmanın iç sıkıntısıyla koltuk aralarına yığılmış çantaların üzerinden atlayarak yerime geri dönüyorum. Aniden bastıran karın alt üst ettiği seferlerden dolayı yaklaşık 2 saattir Esenboğa hava alanının rahatsız koltuklarından birinde oturmaktan bacaklarım uyuşmuş. Girip çıkan yolcularla kapılar açılıp kapandıkça içeri sızan soğuk içime işliyor. Taş zeminden rutubet geçiyor ayaklarıma. Kuş gibi tünediğim plastik koltukta açlıktan olsa gerek başım dönerek, midem bulanarak derviş sabrıyla bekliyorum. Türk Hava Yolları'nın duyuru Türkçesi adını taktığım o tuhaf vurgulamayla yer hosteslerinden birinin kelimeleri yuta yuta. Uçak seferleri kar yüzünden iptal edildi. Dediğini duymamak için birkaç saat daha oturmaya razıyım. Yeter ki gün yarına kavuşmadan bu soğuk, sevimsiz ve nem kokan bekleme salonundan kurtulayım. Yeter ki sabahın köründe başlayan beklenmedik yolculuğum bir sonraki güne sarkmadan bugün bitsin. Yanımdaki koltuğa bıraktığım seyahat torbam, üstüne yığılmış gazete ve dergilerle bir tepecik oluşturmuş. Ayakta dolananlar, eşyalarımı koyduğum koltuğa ters ters bakıp duruyorlar. Onları başka bir yere yeniden istifleyecek gücüm olmadığı için gözlerimi kaçırıyorum insanlardan. Can sıkıntısından patlamak üzereyim. Gazetelerin her birini tekrar tekrar ilk sayfalarından son sayfalarına kadar neredeyse cenaze ilanları da dahil olmak üzere okuduğum halde resimlere ve başlıklara aceleyle bir kez daha göz atıyorum vakit geçsin diye. Yanımda taşıdığım kitabı okumaktan çoktan vazgeçtim. Sabaha karşı çalan telefonla sıçrayarak uyandığımdan beri yollarda olduğum için dikkatimi kitabıma veremeyecek kadar yorgunum çünkü. Erzurum'dan sabah 7'de kalkan uçakla Ankara üzerinden İstanbul'a varmak için sabahın 5'inde başladı yolculuğum. Semineri yarıda bırakarak İstanbul'a dönmek zorunda kalınca tebliğimi benim yerime sunması için geldiğimizden beri bizlere yardımcı olan son sınıf öğrencisi Atay'ı görevlendirmeyi düşündüm. Dosyamı ona verilmek üzere otel resepsiyonundaki genç kıza emanet ettim. Bir türlü alışıp sevemediğim, hatta nefret ettiğim cep telefonlarından bu kerelik. Allah bin kere razı olsun. Yerli yersiz çalan, insanları en olmadık yerlerde en gereksiz haberleşmeler için rahatsız eden bu bücür alete bir gün şükran duyabileceğimi rüyamda görsem inanmazdım. Atay'ı sabahın 5'inde uyandırmak yerine Ankara'da uçak değiştirirken çoktan uyanmış olacağını tahmin ettiğim bir saatte numarasını tuşlayıp işimi hallediyvermek ne kadar da kolaymış meğer. Hocam, tebliğinizi elbette okurum ama sizin yerinizi dolduramam ki, dedi ata. Kötü olduğunu gitmeniz. Mecbur kalmasam gider miydim hiç? Elinden geleni yap oğlum, dedim. Bu işe seni memur ettim. Memur etmek, esir etmek gibi bir şey. Vakit geçsin diye memura yakışacak M harfi ile başlayan başka sözcükler bulmaya çalıştım. Memur ve mahmur. Memur ve mahzun, memur ve memnu, memur ve muhtaç, memur ve memnun. Ah, o mümkün değil işte. Hem memur hem de memnun olmak olası değildir. Bilirim, ben de bir memurum çünkü. Memurluk bir iş veya meslek değil, bir insanlık halidir benim ülkemde. Bu dünyaya düzeyli bir yaşamı az parayla kotarmayı, tok gözlü ve sabırlı olmayı öğrenmek için yollandıklarını düşünmüşümdür memurların. Elbette bir zamanlar boyu kısa, aklı uzun bir başbakanın sahip çıktığı cinsten işini bilen memurlardan değillerse eğer. Torbamın üzerine yığılı gazetelerden en üsttekini kim bilir kaçıncı kez çekerken saatlerdir beklediğim duyuru çın çın ötüyor salonda. Bana o anda bal gibi gelen bir kadın sesi. Dikkat, dikkat. TK 131 sefer sayılı uçak ile İstanbul'a gidecek yolcuların polis kontrolüne gelmeleri diye sesleniyor hoparlörden. Fırlıyorum. Mantomun kuşağı torbamın altında kaldığı için ayağa kalktığımda haşır huşur yerlere saçılan gazetelere çaresizlikle bakarak yerden aldığım kitabımı torbaya tıkıştırıp sol omzumdaki çantamı savurarak telaşla koşuyorum. Merdivenlerden inmek üzereyken duralıyorum bir an. Hiç sevmiyorum uçaktaki daracık tuvaleti kullanmayı. alandakine girecek vaktim var mı acaba? Kim bilir kaçıncı Nescafe'yi bitirmiştim az önce. Ağzımın içi zehir gibi. Ağzımı çalkalamak, yüzüme su çarpmak istiyorum. Hızlı adımlarla geri dönüyor, üzerine kadın silüeti resmedilmiş kapıyı itip içeri giriyorum ve tam karşımdaki aynada yüzümü görüyorum. Aman Allah'ım! Tuvaletin çiğ ışığında yaşlı, yorgun, kızgın ve bezgin bir cadı var aynada. Bu ben miyim? Gözlerimin altı mosmor. Sabahın altısından beri tarak yüzü görmemiş saçlarım diken diken. İki kaşımın arasındaki derin çizgi bıçak yarası gibi alnımda. Dün gece iyi çıkaramadığım rimer kirpiklerimde top top duruyor. Sabaha karşı gelen telefondan sonra içinde çalkalandığım duyguların karmaşası ise yüzüme yapışıp kalmış. Yorgunluk ve keder gözlerimde, dudaklarımda, bütün çizgilerinde yüzümün. Aynada sergilenen çirkinliğimi silmek ister gibi defalarca su çarpıyorum yüzüme. Şişko bir sosisi andıran bordo torbamı kavrayıp el çantam omzumda asılı çıkıyorum tuvaletten. Aceleyle merdivenlerden yürüyorum polis kontrolünden geçmek için. Biz beklemekten bezgin yolcular, çileli yolculuğun ilk merhalesini tamamlayıp polisten geçtikten sonra uzun bir kuyruk oluşturuyoruz kapının önünde. Sarışın hostese kimlik göstererek kapıdan sırayla uslu uslu geçip otobüse biniyoruz. Tıkıştığımız otobüste birbirimize yaslanmış, öne arkaya kaykıla kaykıla gidiyoruz bir süre. Rüzgar suratımıza tokat gibi çarparken itiş kakış uçan dik merdivenlerini tırmanıyoruz. Yer numaramı bulup elimdeki bordo sosisi zar zor baş üstü dolabına sıkıştırıyorum ve oturuyorum nihayet. Tütünle karışık ter kokan ve kendi koltuğuna sığamayacağı için üzerime taşacak bir vatandaşın yanıma oturacağı beklentisiyle iyice büzüşüyorum koltuğumda. Omuz başları, kasketleri, başörtüleri kar tutmuş ıslak yolcular teker teker geçip arka tarafa doğru gidiyorlar. Kimse oturmuyor yanıma. Üç kişilik sırada yalnız kalacağım için seviniyorum. En karamsar durumlarda bile küçük ve anlık şeylerle mutluluk duyabiliyor demek ki insan. İkinci otobüsün boşalttığı yolcular uçağa binmeye başlayınca sevincim kursağımda kalıyor. Yanımdaki yere korktuğum gibi ter ve sigara kokan şişman bir adam değil de vızıldayan küçük kızıyla baş etmeye çalışan gençten bir kadın ilişiyor. Pencere kenarında oturan ve önündeki koltuğa ayaklarını vurup duran çocuğa yalvarıyor adeta. Yapma canım, yapma evladım. Bak önde oturan amcayı rahatsız ediyorsun. Çişim var diyor çocuk. Uçak havalanmadan müsaade etmezler. Hele bir kalkalım, hemen götürürüm seni tuvalete. Şimdi gidelim, şimdi gidelim. Çok çişim geldi. Yalan vallahi. Daha demin yaptırdım çişini. Kadın özür dileyen bir sesle bana açıklama yapma gereğini duyuyor nedense. Hep onunla meşgul olunsun istiyor. Çişi geldiğinden değil, ilgi çekmek için. Zor işmiş çocuk büyütmek. Bilmez miyim? Diyorum. Ben de bir kız büyüttüm. Ya kaç yaşında kızınız? Kocaman, üniversiteye gidiyor. Ah o günleri bir de ben görebilsem. Diyor genç anne. Görürsünüz. Sözümü bitiremiyorum. Çocuk annesinin kolunu çekiştirerek bir şeyler söylüyor ve yüksek sesle konuştuğu için yakınımızda oturanlar bizden tarafa bakıyorlar. Hep rahatsız olmuşumdur yabancı bakışlardan. Sanki bana bakıyorlarmış gibi huzursuz oluyorum. Küçük bir kızda annesini irdeleyen meraklı bakışlar. Bildiğim bir şey bu benim. Bir anne, bir küçük kız. Bakışlar. Ne tuhaftır bazı anıların hayat boyu belleklerimize pul gibi yapışıp kalması. Gözlerimin önünde bir ada vapuru sahnesi beliriyor. Anne, niye bu insanlar bize bakıp duruyorlar? Sana bakıyorlar kızım, uslu durmadan için. Ama uslu duruyorum anne. Ben ne demiştim sana? Koltuğun üzerinde ayağa kalkmak yok demiştim. Bak ayaktasın. Oturunca göremiyorum denizi. Annemin yanına çöküyorum ama herkesin gözü hala bizim üzerimizde. Anne bak oturdum işte ama hala bize bakıyorlar. elbisene bakıyorlardır. Elbisemi babam getirdi bana. Bunu yüksek sesle söylüyorum ki yanımıza oturan herkes duysun. Babamdan hayatım boyunca alıp alacağım iki armağandan birinin bu elbise olduğunu sanki o yaşta sezmiş gibi. Onu bana babamın getirmiş olduğunu dünya alem bilsin istiyorum. Avrupa'dan getirdi diye bağırıyorum yine. Şşt, bağırma böyle. Neden? Şu adam hep bize bakıyor anne. Bu kez fısıldıyorum annemin kulağına. Söyledim ya, elbise sana çok yakışıyor da ondan. Annemin söylediği yalanı yutuyorum. 5 yaşındayım çünkü. Üzerimdeki yurt dışından getirilmiş, aşırı süslü rüküş elbiseyle kendimi şık ve güzel sanıyorum. Bir süre daha inanmayı sürdüreceğim annemin bana söylediklerine. Sonra 9-10 yaşından itibaren bileceğim artık. Sokakta, vapurda, trende ve uçakta bana değil de ona baktıklarını. Onun porselen teninden, bal rengi saçlarından, dünya güzeli yüzünden kimsenin gözlerini alamadığını. O yanımda olduğu sürece bana değil de hep ona bakılacağını anladıktan sonra kızgınlığım giderek kabaran, bir dalga gibi yükselip şiddetlenerek beni alıp uzağa götürecek annemden. Yaşım ilerledikçe beni daha da uzağa taşıyacak annemin güzelliğine duyduğum öfke. Sonunda ıssız bir sahile sıcak kumların üzerine bırakıverecek. Tenime değen kızgın kumda öylesine yanacağım ki yüreğim eriyecek. Adeta ve içimde bir nokta hep annesiz kalacak. Camın kenarında oturan küçük kızın kıvırcık saçları var. Taranırken canı ne kadar çok acıyordur kim bilir. Çocuğun tarağa gelmez ince saçları bir perde daha açıyor gözlerimin önüne. Anne, tarama saçımı ne olur? Acıyor anne. Böyle de olmaz ki gülüm. Biraz dayan. Şu kurdeleyi taktım mı tamam. Benim saçlarım niye dümdüz değil seninkiler gibi? Sen babana çekmişsin. Ben de düz saç istiyorum. Büyüyünce berbere gider düzleştiririz. Nasıl? Fön çekerler. Ben şimdi istiyorum. Çocukların saçına çekilmez fön. Hem ne güzel böyle kıvırcık. Keşke benim de saçlarım böyle olaydı. Yalancı diyorum içimden. Koca sarışın yalancı. Yalancı, yalancı, yalancı, yalancı anne. Kıvırcık saçlı velet kolasının yarısını yere, yarısının annesinin eteğine döküyor. Yanımda değil de pencere kenarında oturduğu için benim üstüm başım kurtulmuş durumda ama verdiği rahatsızlıktan ben de alıyorum nasibimi. Yolculuk boyunca 4 kere ayağa kalkmak zorunda kalıyorum. Çocukla annesine yol vermek için. İkinci kalkışımda kolaçan ediyorum etrafı. Bir boş yer görürsem kaçacağım. Ne yazık ki bütün koltuklar dolu. Saatlerdir uçak bekleyen yolcuların hepsi bu uçağa doluşturuldu anlaşılan. Tıkış tıkışız. Çaresiz tekrar oturuyorum yerime. Uyumaya çabalıyorum. Çocuk sürekli konuştu. Hiç durmadan kıpırdandı ve sık sık tuvalete gitmek istediği için uyumak mümkün değil. Aksi gibi kitabım da çantamda kalmış. Önümüze açılan masalarda içecekler durduğundan eğilemiyorum çantama. Gözlerimi kapatıp bekliyorum öylece. Gidiyoruz. Uzun bir süre sonra açıyorum gözlerimi. Başımı eğerek dışarısını görmeye ve nerede olduğumuzu anlamaya çalışıyorum. Alçalmaya başladığımız halde kurtulamamışız bulutlardan. Dışarısı hala bembeyaz. Hiçbir şeyin gözükmemesi önemli değil. Ben ilk uçak yolculuğumun her anını çocuk hafızama öyle kazımışım ki onlarca yıl sonra bile bindiğim uçak hangi şehre doğru alçalırsa alçalsın benim gözlerimin önüne hep Ege kıyılarının danteli gelir. Bulut, bulut, bulut. Her yerde bulut var. Baksana anne, diyor küçük kız annesinin kolunu çekiştirerek. Ben de öyle demiştim anneme. Uçakla Anadolu Yarımadası'nın güneybatısına uçuyorduk. Evleneceği adamın ailesini görmeye. Annem kıvırcık saçlarımı acıta acıta örmüş, uçlarına kırmızı kurdeleler takmıştı o sabah. Üzerimde kırmızı bir elbise, ayağımda kırmızı ayakkabılar vardı. Kendinden çok beni beğendirme telaşında olduğunun farkındaydım. Çünkü gezmeye giderken saçlarını köpük köpük omuzlarına dökmeyi seven annem bu kez sımsıkı bir at kuyruğu yapmıştı ve hiç boyanmamıştı. Olduğundan da genç görünmek istediğini bilemezdim elbette. Uçakta tıpkı şimdi olduğu gibi bulutlardan ne yeri ne de göğü görmek mümkündü. Pamuk kümelerinin arasında uçarken annem sürekli tembih ediyordu bana. Sakın arsızlık yapma Emi canım. Herkesin teker teker elini sık. Sana sorulanlara güzel güzel yanıt ver. Uslu duracağıma söz veriyordum. Birazdan Görücü'ye çıkacaktık annemle birlikte. Annesiyle beraber Görücü'ye çıkan ilk çocuk bendim herhalde. Annem evleneceği adamın ailesiyle tanışmaya giderken beni de yanında götürmek için ısrar etmişti. Ben onun ayrılmaz bir parçasıyım ne de olsa. Nedim Ortaçlı annemle birlikte beni de almak zorundaydı. Pakete dahildim ve bana rağmen vazgeçilir gibi değildi paket. 20'li yaşların sonunda olmasına rağmen hala 19 yaşının tazeliğini taşıyan dünya güzeli bir kadındı annem. Babamdan ayrıldığında 22 yaşındaymış ancak. Babaanneme sorarsanız masum ve kırılgan görüntüsünün ardında inanılmaz bir çetin cevizdi. Budala ve şımarıktı üstelik. Kucağında 2 yaşını yeni doldurmuş minicik kızıyla yakışıklı, genç ve zengin kocasını pat diye bırakıp gittiği için. Kocasını bırakmıştı da üniversiteyi bırakmamıştı. Deliydi işte, zır deliydi. Hiç bıkmadan tekrarlardı bu lafları. Her seferinde evinde babamı da bulacağımı umarak ayda bir ziyaretine götürüldüğüm babaanne. Babam orada olmazdı. Nedense hep seyahatteydi. Seyahatin aslında yeni bir eş ve yeni bir çocuk anlamına geldiğini öğrendiğimde ilkokul 3'teydim. Daha sonraki yıllarda babaanneme oğlunun neden hiç evde değil de hep seyahatte olduğunu alaylı bir tarzda sorduğumu hayal meyal de olsa hatırlıyorum. Babaanne, benim babam kaptan mı? Demiştim. Onu da nereden çıkardın çocuk? Babası kaptan olan bir arkadaşım var. Onun babası da yok hep benimki gibi. Senin baban ticaretle uğraşır demiş ve içini çekerek devam etmişti babaannem. Ah kızım ah! İnsan evlatlarına laf geçirebilseydi keşke ama geçiremiyor. Az mı söyledim ben annene? Dişisi uçan kuş babalığını unutur dedim dinletemedim. Aileyi bir arada tutan dişi kuştur. Yuva bozuldu muydu ne baba bilir babalığını ne de çocuk çocukluğunu. Her zamanki gibi tiratlarından birine daha başlamıştı oğluna toz kondurmayan ve hep annemi suçlamayı seçen babaannem. Annemle babamı ayıran nedenlerin çok merak ettiğim halde bir daha babamla ilgili hiçbir şey soramadımdı babaanneme. Babama dair içimde biriktirdiğim yüzlerce sorunun yanıtını öğrenmek için üniversite giriş sınavlarına çalıştığım bir geceyi seçmiştim. Erken gelmiş bir yaz gecesiydi. Pıtrak pıtrak çiçeğe durmuştu evin önündeki ağaçlar. Açık pencereden içeri mis gibi yasemin kokusu doluyordu. Çalışmaktan yoruldukça hayaller kuruyordum. Sevdiğim gençle evlenecek olursak mutlu olabilir miydik acaba? Evliliğimizi en azından çocuklarımız büyüyene kadar sürdürebilir miydik? Yıkılmış yuvalarda büyüyen çocukların tüm endişelerini ben de taşıyordum elbette. Yıllardır mutlu bir ailede yaşamakta oldum. Üvey çocuk yerine konmadığım halde bana haksızlık yapıldığı düşüncesini söküp atamıyordum içimden. Soyadım bile değişikti ailemin tüm fertlerinden. İşte en çok buna içerliyordum. Annem saat 12'yi vurduktan sonra kapıdan kafasını uzatıp ben yatıyorum birazdan. Yatmadan sana bir çay daha getireyim mi diye sormuştu. İyi olur anne. Az sonra elinde bir fincanla yatağımın üzerinde bağdaş kurmuş oturuyordu annem. Bu kadar yorma kendini. Her şeyi oluruna bırak. Yat uyu artık. Kısmet neyse o oluyor kızım. Annemle aramızda pek ender oluşan yakınlaşma duygusuna sığınarak birdenbire sormuştum kafamı yıllardır kurcalayan soruyu. Babamla niye ayrıldınız anne? Bu da nereden çıktı şimdi bunca yıl sonra? Bilmem, aklıma geliverdi. Çok uzun zaman oldu canım, hatırlamıyorum. Doğru söylemiyorsun. Böyle bir şey unutulmaz. Bunu bilmeye hakkım var benim. Sana ne faydası olacak ki? Söylemezsen kafamın içi sadece babaannemin tıkıştırdığı bilgilerle dolu kalacak. Bunu istemezsin herhalde. Umurumda bile değil. Ama ben bilmek istiyorum anne. Babaannem bana babamı senin bıraktığını söylemişti. Olabilir. Neden bıraktın babamı? Dedim ya, hatırlamıyorum. Yıllar önceydi. İnsan böyle bir şeyi hiç unutur mu? Hiçbir işe yaramayan bu konuyu kapatalım mı? Ne dersin? Lütfen anne, anlat bana. Kızım, sırası mı şimdi bunun? Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Babamdan niye boşandığını öğrenene kadar aklımı derslerime veremeyeceğim. Pekala, öğren bakalım. Kişiliksiz ve akılsızdı. İpleri her zaman annesinin elindeydi. Biz evlenince ipler annesinin elinden kayıp benim elime, benden sonra da ikinci karısının eline geçti. Birinin onu sürekli yönlendirmesi, idare etmesi gerekiyordu. Benimse bilirsin, aptallığa tahammülüm yoktur. Kimseyi gütmek, eğitmek istemiyordum. Tek istediğim hayatı paylaşmaktı. Baktım ki paylaşmak istediğimiz hayat çok farklı. Yolun henüz başındayken vazgeçtim. Baştan niye evlendin o halde? Benim gençliğimde sizlere tanınan hakların hiçbiri tanınmıyordu bize. Erkeklerle gezmemize, flört etmemize, hoşlandığımız kişilerin karakterlerini öğrenmemize fırsat verilmiyordu. Bir arkadaş toplantısında tanıştık. Yakışıklılığına kapıldım. Birkaç kere buluştuk, sinemaya, tiyatroya gittik. Sonra annesi beni istemeye evimize geldi. Onu tanımaya zamanım olmadı. Gezmişsiniz ya bir kış boyunca. Neler biliyorsun sen böyle? Babaannem anlattıydı. Gezmek bir insanı tanımaya yetmiyor. Aynı evde yaşamaya başlayınca anlıyor insan Hanya'yı, Konya'yı. Aşık olmuşsun babama. 19 yaşındaydım Ayda. İlk kez flört ediyordum. Etkilendim elbette. Kıymetli kızlarını nasıl oldu da hemen verdiler anneannemle dedem? Hemen verdiler sayılmaz doğrusunu istersen. Deden nişanlanmamızı kendi istemişti ama üniversiteyi bitirmeden evlenmemden yana değildi. Geçtim, dinlemedim babamı. İnsan gençken her şeyi bildiğini zanneder, oysa hiçbir şey bilmez. Gençlik biraz da aptallık ve hırçınlıktır. Sen de aptal ve hırçındın, öyle mi anne? Elbette. Madem ikiniz de aptal ve hırçındınız, babamın günahı neydi? İnsan kendi kendinden boşanamaz, öyle değil mi? Olgunlaşmasını bekleyebilirdin. Bir çocuğum vardı. Sorumluluğum vardı bana karşı. Ciddileşmişti sesi. Babaannen beynini iyi yıkamış anlaşılan, demişti annem. Bak canım, babanın içi boştu. 100 yıl bile yaşasa içinde asla doldurulamayacak bir boşluk vardı. Tıpkı dipsiz ve karanlık bir kuyu gibi. Tüm iyiliklerin, güzelliklerin, değerlerin hiçbir anlam kazanamadan yitip gittiği bir uçurum vardı içinde. O uçuruma ben de düşmeden kaçmak istedim babandan. Yoksa onunla birlikte nerede akşam orada sabah, güle eğlene yaşayıp gider ve bol paranın getirdiği bu anlamsız hayattan kopamayacak hale gelebilirdim. Gitmek sana karşı olan sorumluluğumdu aynı zamanda. Babamı bir canavar yaptın yani. Abartma Ayda. Canavar filan değildi baban. Sadece parayı iyi taşıyamayan, boş ve şımarık bir genç adamdı. Hepsi bu. Madem parayı sevmiyordun, neden kendine zengin bir koca daha buldun? Parayı sevmiyorum, dedim mi ben? Aptallığı sevmiyorum dedim. Parayı kim sevmez? Ben. Laf. Hele hayata atıl da o zaman gör, parasız oluyor mu? Ekmek elden, su gölden yaşarken öyle gelir insana. Hem Nedim'i ben bulmadım ki, o beni buldu. Evlenme teklifini geri çevirmedin ama. Çevirmek ne kelime, nazlanır gibi yaptım ama aslında zil takıp oynadım. Tek başıma mücadele etmekten yıpranmaya başlamıştım. Sen büyüyordun, masrafların artıyordu. Baba disiplinine ihtiyaç duyacağın döneme yaklaşıyordun hızla. Öz babanın umurunda bile değildin. Ne arıyordu ne soruyordu seni. Yılın büyük bir kısmını yurt dışında geçiriyordu zaten. Yani Nedim babayla sırf beni düşündüğün için mi evlendin? Hayır efendim. Sadece senin için değil elbette. Aşık olmuştum Nedim'e. Aradığım her şey vardı onda. İyi eğitim görmüştü. İlk kocam gibi görgüsüz ve ham değildi. Para şımarığı da değildi. Babama sonunda tahsili, terbiyesi olan adam gibi bir damat adayı taşıyabilecektim. Nedim zenginliğini hazmetmiş, olgun, kibar, duygulu bir insandı. Çok hoştu. Yarın sınavım var. Sana Nedim'in sıfatlarını sormayacaklar kızım. Haydi, madem uyumuyorsun, çalış biraz daha. Annem boşalan çay fincanını elimden yumuşak bir hareketle alıp çıkmıştı odadan. Doğru söylüyordu. Gerçekten çok hoş bir insandı Nedim babam. Bulutlar dağılınca benim daracık pencereden nefesim kesilerek seyrettiğim iç içe geçmiş adacıklarıyla masmavi deniz ve danteli andıran kıyı şeridi giderek yakınlaşmış, yer yer turuncuya çalan toprak alanlarıyla parçalı bohçayı andıran yeşil arazi giderek genişlemiş ve nihayet bizleri sarsaklayarak yere vurmuştu uçağın tekerlekleri. Annemin elinden tutmuş, alan binasına doğru yürürken yüreğim ağzıma gelecek gibi çarpıyordu. Yeni bir baba edinmek üzere olan küçücük bir kızdım. Korkuyordum. Baba namına bildiğim tek şey sadece birkaç kez birlikte olduğum yatağımın başucunda duran çerçevedeki resim ve o birkaç kucaklaşmada burnuma yapışmış kalmış gençliğimi gıdıklayan tarçın kokusuydu. Bir de küçüldüğü halde dolabımdan çıkarılmasına izin vermediğim rüküş bir tafta elbise. Yeni baba bizi hava meydanında karşılamış, anneme çiçekler, bana oyuncaklar ve çikolata getirmişti. Bir saate aşan araba yolculuğu boyunca hep benimle ilgilenmişti. Arabayı şoför kullanıyordu ve ben arkada annem ile yeni babanın arasında oturuyor, sağ gözüme dayadığım çiçek dürbününü sürekli çevirerek rengarenk parçacıkların değişik çiçeklere dönüşü vermesine bakıyordum. Yeni baba ara sıra saçlarımı okşuyordu. Bir ara dizlerinde de oturtmuştu beni, dışarısını daha iyi görebilmem için. Ekili toprakların, zeytinliklerin ve pespembe zakkumların arasında döne döne akan ana yoldan ayrılıp toprak yola saptıktan sonra da uzun süre yol almıştık. Bozova çiftliğine varınca yediveren güllerinin sarmaladığı ferforje kapıdan geçip ahşap konağın önünde durmuştu araba. Arabadan inmiş, yavaş yavaş köşkün merdivenlerine yürürken bir atlı belirivermişti yanımızda. Sarı bıyıklı bir adam, atının üzerinde arkaya kaykılmış, bir elinde kırbaç, diğer elinde dizgin, bembeyaz dişlerinin tümünü göstererek gülümsüyordu. İşte bu da sana hep bahsettiğim Yusuf amcam, demişti anneme yeni babam. Adam atından yere atlarken annemin elini tutmuştum sıkıca. Terden sırılsıklamdı annemin eli. Ne çok kadın vardı o kocaman evde. Hanımdan hizmetçiye, yaşlı, orta yaşlı ya da genç bir sürü kadın. Akrabalar, hizmetkarlar, dadılar, dadı çırakları. Ve 80'ine yaklaştığı söylenen, kulakları az duyan, yine de gözlerinden hiçbir şey kaçmayan bir sultan hanım. Gözlüğünü takıp uzun uzun yüzüme baktıktan sonra anneme dönerek söylediği sözleri anlayamamıştım. Dişleri olmadığı için ne dediği kolay anlaşılmıyordu çünkü. Etrafını çevreleyen kadınlardan biri bize tercüme etmişti. Kendi de adı gibi güzelmiş, rengi gül kızımın demiş. Annem el üstünde tutulmasına rağmen tedirgindi o gün. Ben de o güne kadar babasız kaldım yetmiyormuş gibi yakında bir de annesiz kalacağım için hırçındım. Annemle birlikte bize ayrılan odamıza çekildiğimizde ağlamaya başlamıştım. Saçmalama, diyordu annem. Ben her zaman senin annenim. Evlenmem hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ben nereye gidersem sen de yanımda geleceksin. Ama ben İstanbul'da kalmak istiyorum anne. İstanbul'da kalacaksın zaten. Fabrika burada ama Nedim'in başında olduğu dağıtım şirketi İstanbul'da. Bozova'ya sadece yazları ve tatillerde geleceğiz. Üstelik seni çok seven ve her istediğini yapmaya çalışan bir baban da olacak bundan böyle. Ama sen beni unutacaksın evlenince. Hem de benimle yatmayacaksın artık. Ayda, anneler çocuklarını unutmaz. Bu bir. Sen zaten kendi odanda, kendi yatağında yatıyordun. Bu iki. Ama bazen koynuna geliyordum anne. Hafta sonları yine seninle mi yatacağım? Bakarız. Annem ne derse desin, pabucumun dama atılacağı günün yaklaştığını hissediyordum. Annesiz kalmayacaktım belki ama canım çektikçe annemin yatağında yatamayacaktım. Hem seveceği ne malumdu üvey babamın, öz babam dahi sevmekten acizken beni. Üstelik en iyi babaların bile hep işleri olurdu. Öyle çocuklarını ayıracak, onları sevecek zamanları olmazdı. Kandırıyordu beni annem, yalancı kadın. Annemin bu kez bana yalan söylemediğini çabuk öğrendim. Yeni babamın bana olan ilgisi ilk güne sınırlı kalmamıştı. Bozova çiftliğinin belki de onun talimatıyla el üstünde tutulan, şımartılan küçük kızıydım artık. Kardeşim doğduktan sonra bile hep öyle kalacaktım. Nedim Bey'in sevgili küçük kızı olarak. Dertlerimi üvey babama anlatıp ondan medet umacaktım. Sorularımı onunla birlikte çözecektim. Acı çektiğimde sadece onun omzunda ağlayacaktım. Annemi incittiğimi hiç düşünmeden. Üvey babam anneme karşı da koruyacaktı beni. Annem isteklerime set çektiği zamanlar. Annem kocasına olan düşkünlüğüme olgunlukla yaklaşmıştı. 2 yaşından itibaren babasız kalmış olmamın acısını çıkarmamı anlayışla karşılıyordu. Giderek ondan uzaklaşmamın esas nedenini aramızda güzelliğinin girdiğini hiç bilmedi. Onu öz babamdan boşandığı için suçladığımı sandı hep. Oysa annem babaların en iyisini armağan etmişti bana. Yaşadığı sürece hep benim tarafımı tutan ve beni gerçek bir baba gibi seven. 70'li yılların kanlı üniversite olaylarında bıkıp usanmadan ve adına gölge düşmesine aldırmadan beni karakollardan toplamaya gelen de Nedim babam olacaktı. Tutuklandığımda ilişkilerini kullanıp beni özgürlüğüme kavuşturandı. Bir keresinde karakoldan bitkin bedenimin ağırlığını onun kollarına bırakmış çıkarken. Benimle birlikte sen de çekiyorsun bu azabı baba. Oysa senin hiç günahın yok demiştim. Yorgun sesiyle verdiği yanıt hiç çıkmadı belliğimden. Hepimiz bir günahın bedelini ödüyoruz Ayda. Hepimiz suçluyuz bir şekilde. Yüzünde derin bir keder vardı. Şaşırmıştım. Sorumsuz ve sevgisiz bir başka adamın evladına yüreğinin ve evinin kapılarını ardına kadar açmış Nedim Ortaçlı'nın hayatta ne günahı olabilirdi ki? Kıvırcık saçlı kızın annesine bağıra çağıra sorduğu sorularına alçalıyoruz, kemerlerinizi bağlayın anonsu karışıyor. Az sonra bu geveze çocuktan kurtulacağım için seviniyorum. Tekerlekler yere vurur vurmaz bir telaş başlıyor dört bir yanımda. Yolcular uçağın duracağı yere varmasını beklemeden ayaklanıyorlar. Yanımdaki çocuğu durdurmak mümkün olmayacağı için sosis torbamı dolaptan alıp ben de dikiliyorum ayakta. Uçak nihayet duruyor. Kapıların açılmasını bekliyoruz uzun bir süre. Uçaktan inip itiş kakış otobüse biniyoruz. Allah'tan bagaj için beklememe gerek yok. Neyim varsa hepsi yanımda benim. Yolcular bagaj bandının başına üşüşürken ben doğru taksi kuyruğuna gidiyor, elimi sallıyorum sıradaki arabaya. Ön kapıyı açıp ağır torbayı şoförün yanına bırakıyor, arka koltuğa yığılıyorum ve derin bir nefes alarak gevşiyorum takside. Amerikan hastanesine lütfen. Nerede bu hastane abla? Tekrar yay gibi geriliyor sinirlerim. Bir şoför olarak en azından şehrin hastanelerini bilmeniz gerekmiyor mu? Ben karşı tarafın arabasıyım da abla. Sanki karşı taraf ayrı bir şehir. Hatta ayrı bir ülke. Karşı taraf köprünün öteki yakasında değil de başka bir gezegende sanki. Nişantaşı'nda. Lanet akıyor adeta sesimden. Yolcusunu beklediği için önünü tıkayan arabayı hızla sollayarak ve beni yana savurarak düzülüyor yola karşı tarafın şoförü. İyi kalkabilmişsin uçak bu havada diyor. Dostça bir sohbet başlatmaya çalışan şoförü yanıtlamıyorum. Niye böyleyim ben? Öğretmen olduğum için mi? Neden kızıyorum Allah'ın köylüsüne adresi bilmiyor diye. Memleketinde hayvanını güdecekken gelmiş oturmuş bir arabanın direksiyonuna, tanımadığı şehrin karmakarışık sokaklarında kendine Marslılar kadar yabancı gelen insanları oradan oraya taşıyarak ekmek parası kazanmaya çalışıyor. O mu yaptı ithal eti serbest bırakıp et fabrikalarını kapatarak doğuda hayvancılığı öldüren hükümet politikasının mimarlığını? O mu başlattı adı konmamış iç savaşı? O mu istedi toprağını bırakıp bu keşmekeşe göçmeyi ve burada sefalet çekmeyi? Başımı koltuğa yaslamış, uykusuzluktan yanan gözlerimi kapatmışım. Hepimiz suçluyuz diye düşünüyorum. Nedim babamın söylediği gibi suçluyuz hepimiz. Hepimiz suçluyduk. Biz öğrenciler de, idareciler de, hükümet de. Genlerimize işlemiş suçumuz asırlar öncesine aitti. Otoriteye sorgusuz teslim olmak ile hiçbir düzene boyun eğmemek arasında gidip gelen zır deli insanlarıydık çileli memleketin. Ne tarihten ders alıyor ne de yaşarken öğrenebiliyorduk işin doğrusunu. Sürekli kavga, sürekli uyuşmazlık, sürekli başkaldırı, aşırı kıskançlık, pire için yorgan yakmak ve bunu marifet sanmak, istediklerimizi şiddete başvurarak elde etmek, baş kaldıranı şiddetle yola getirmek. Bu kısır döngünün içinde yuvarlanıp gidiyorduk. Nedim babayla karakollardan eve dönüşlerimin bir seferinde annem suratıma bir tokat atmamak için zor tutmuştu kendini. Bana sarılmasını beklerken havaya kalkan ve yüzüme inemeyen eline bakıp az daha vuruyordun bana anne demiştim. Geç kaldım kızım. Sana vurmakta geç kaldım. Seni bir şehir eşkıyasına dönüşmeden önce dövmeliydim. Yok canım. Sen değil miydin 27 Mayıs öncesinde Allah'ın günü Harbiye'den Taksim'e yürüyen? Yürüdüm de ne oldu? 3 kişinin başı gitti, ülkenin siyasi itibarı o gündür bugündür yerden kalkmadı. Üstelik hiçbir şey de değişmedi. Hani Türkiye'nin en çağdaş anayasası 27 Mayıs sonrasında yazılmıştı? Hani bu ülkenin görüp göreceği en aydınlık günlerdi onlar? Ben öyle zannettiğim yıllarda gençtim Ayda. Tıpkı senin gibi. Ben de doğruları sadece ben biliyorum sanıyordum. Kaç yıl önce sen bile düzeni değiştirmek için yollara düşmüşsen, şimdi benim bir şeyi değiştirmek isteğime neden kızıyorsun? Ben düzeni değil, iktidarı değiştirmek için yürümüştüm. Bizim elimizde sadece Atatürk'ün nutku ve resimleri vardı. Silah, sopa, bomba yoktu. Böyle kırarak, dökerek, yakarak bir yere varamazsınız. Sokun bunu kafanıza. Vurulup vurulup gidiyorsunuz serseri kurşunlarla. Babanla karar verdik. Doğru, Bozova'ya gidiyorsun. Yarın erkenden. Ne? Orada biraz kendine gel. Toparlan, sonrasını düşünürüz. Hiçbir yere gitmem. Zinet dadı, etekleri yerleri süpüren lacivert puantiye elbisesiyle belirivermişti mutfak kapısında. Ama ben seni götürmek için ta oralardan kalktım da geldim güzel kızım. Demişti yumuşak sesiyle. Sarılmıştım da diye. Kocaman göğsünün üzerine başımı yaslamıştım. Aydacığım, Zine sana yolda eşlik etmek için geldi buralara kadar, diyordu Nedim Baba. Zaten doğru dürüst ders yapılamıyor artık. Sokaklarda yürümekten, mitinglerde koşuşturmaktan sıskan çıktı. Bozova'da hem kendine gelirsin hem kafanı dinlersin. Yeniden diklenmiştim. Siz beni ne zannediyorsunuz? Çocuk muyum ben? Yanıma bir de şaperon katıyorsunuz. Zinet dadı. Ne? Neymişim ben? Ne diyor bu kız Allah aşkına? Diye sorarken, çocuktan da betersin diye bağırıyordu annem. Ne laf dinliyorsun, ne sana yapılan iyiliği anlıyorsun. Soruşturmanı öne almak, seni oradan bir an evvel kurtarmak için yapmadığı kalmadı Nedim'in. Ben de bağırıyordum avaz avaz. Sizden beni kurtarmanızı isteyen oldu mu? Bana hükmetmek için mi çıkardınız beni? Keşke içeride kalsaydım. Nankörlük etme. Babanın sözünü dinleyeceksin. Odama yürümüş, arkamdan gelen annem içeri girince kapıyı kapatmıştım. O bana karışamaz. Benim öz babam değil o, demiştim buz gibi bir sesle. Çok sıkıştırırsanız öz babama giderim. Kollarını açmış, seni bekliyor öz baban. Aman git, git de gör gönlünü. Sen içerideyken zar zor ulaştım. Ne de olsa babasıdır. Haberi olsun diye. Ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Ben duymamış olayım, dedi. Senin esas baban Nedim'dir. Bunu bil ve ona nankörlük etme. Annem ağlamaya başlamıştı. Zinet dadının kapıyı açıp bir kedi gibi sessiz ve yumuşak yanıma yaklaştığını gördüm göz ucuyla. Yatağın üzerine yanıma oturdu. Usul usul saçlarımı okşuyordu. Haydi benim güzelim, haydi benim kızım. Gel iki lokma bir şey ye önce, sonra konuşursunuz. Birinci kasetin A yüzü burada bitti, devamı B yüzünde. Sayfa 23.